Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 33. Ayrım. Törenin şamatasından sonra Yasef'le nihayet baş başa kalabilen Selim bir oh çekti. Yasef uzun uzadıya Tiberya'dan bahsetse de üzgündü. Selim onu sabırla dinledikten sonra artık başka şeylerden söz edelim dedi. Fransızlardan alacağını tahsil etmen için sana ferman vereceğim ve limanı olan yerlerin beylerine hükümler gönderip limanlarına giren Fransız gemilerini zapt ederek satmalarını ve paralarını sana iletmelerini emredeceğim. İranlılarla barış anlaşmasını uzattık. Yarın Avusturya ile de barış yapacağız. Artık sıra büyük hamlelerimize geliyor. Seneye Don ve Moskovların Volga dedikleri İtil Nehri'ni birleştirecek kanalı kazmaya başlayacağız. Sonra Astırhan'ı ve Güney Kafkasya'yı fethedeceğiz. Ardından kanalın açılmasına ve Astırhan'ın fethine ilişkin düşündüklerini Sokollu'ya aktardığından kapsamlı olarak anlattı. Yasef ise Selim'in özgüveni bu denli pekişmiş biri olmasına şaşırmıştı. Selim arkasına yaslandı ve gözlerini Yasef'in göz bebeklerine dikti. Astırhan'dan sonra sıra Kıbrıs'a gelecek. Orada Kırım Hanlığı gibi bir oluşum da düşünüyorum. Devleti Osmaniye'ye bağlı bir dukalık yani. Ya da Hazar Hanlığı benzeri bir oluşum. Göç yolları açılınca iç kısımlardan gelecek Türkmenlerin bir kısmını oraya yerleştirip hem adanın nüfusunu arttıracağız hem de savaşçı askerler kazanacağız. Avrupa'daki Musevilerden de oraya insanlar getireceğiz. Sen de Kıbrıs kralı olacaksın. Devlete yılda belli bir vergi ödemekten başka kuvvetli bir donanma kurup hac ve Mısır yolunu koruyacaksın. Kırım Hanı gibi devlet sefer açtığında gücüne göre kuvvetle sefere katılacaksın. Devletin hazinesinden para çıkmadan bize sağlayacağın yararların hatırına vüzera ve ulema orada Kırım Hanlığı benzeri bir dukalık kurulmasına fazlaca itiraz etmez. Yeter ki başlangıçta yaptığımızı Yahudi dukalığı olarak göstermeyelim. Unutma, bu nokta çok önemli. Sonra bir kahkaha attı ve zaten padişah şarap sevdası yüzünden Kıbrıs'ı fethetmek istiyor diyecekler. Varsın öyle bilsinler, diye ekledi. Yasef onu hayranlıkla dinlemeyi bırakarak neredeyse bağırdı. Harika, bunları başardığında gelmiş ve gelecek hükümdarların en büyüğü olacaksın. Selim alçak gönüllülük göstermeden onu onayladı. Kanalın açılıp Astırhan'ın fethedilmesi İstanbul'un fethinden önemli. Sonra gözlerini yumup mırıldandı. Sultan Süleyman ki annemin bir sözünü ikiletmezdi. Belki annemin isteklerini gerçekleştirmek siyaseti Osmaniye ile bağdaşamazdı. Ben annemin isteğini devletin çıkarlarıyla bağdaştırdım. Kıbrıs'ın fethi konusunu kimse benim gibi düşünemedi. Akdeniz'in bekçisi olacak Kıbrıs duruyorken donanmanın Malta'da ne işi vardı? Sonra Tunus ve Okyanusya. Viyana fethedilse ne olacak? Ama Karadeniz'den Hazar Denizi'ne, Akdeniz'den Hint Denizi'ne inersek, Cebeli Tarık'tan Büyük Okyanus'a açılırsak, karşısındakileri açıklayamamanın sıkıntısı içindeydi. Gene de yüksek sesle devam etti. Önceki padişahların göremediklerini gördüm. İtil'in fethi fikriyatını kanal açılmasıyla destekleyip, bu sayede devlete sağlayacağımız yararlar yüzünden siyaseti Osmaniye ile bağdaştırdım. Ayrıca oraların ve Kıbrıs'ın fethiyle kurulacak düzen, dünyayı mat eden satranç hamleleri olacak. Çünkü bende Fatih'in uzak ve geniş görüşlülüğü var. Göreceksin, Kıbrıs ve Hazarya bizim için olağanüstü deneylik olacak. Daha sonra Uzak Asya'da, İspanya ve Magrib'de, hatta Hint adalarında sonuçlarından yararlanacağımız bir deneylik. Yasef ayrılınca Selim Tunca Nehri'nin kıyısına gitti. Orada yüzen kuğular ve dalları karlarla ağırlaşan ağaçların sulardaki aksi ona hep içrek bir dinginlik verirdi. Soğuğu hissetmiyordu. Derin derin nefes alıp doğanın kokusunu ciğerlerine doldurduktan sonra karlarda dizemli hışırtılar çıkaran adımlarla yürüyerek düşüncelere daldı. Başı öne eğikti ve dudaklarının ucunda minicik bahar çiçeklerinden gülücükler tomurcuklanmıştı. İvan'ın Avrupa'ya gönderdiği Musevi Hazarlardan kalbur üstü olanlarını İtil'de toplayınca ve onların arkasından diğerleri ana vatanlarına akınca soydaşlarının önünde geniş ufuklar açılacaktı. Hazar Denizi Karadeniz'e bağlanınca tıpkı eskiden olduğu gibi Asya'nın malı Avrupa'ya, Avrupa'nın malı Asya'ya akacak, böylece Hazarya ahalisi efsanevi zenginliğine kavuşacaktı. Öte yandan Türkmenlerin önü açılınca hem Akıncılar yeni savaşçılarla güçlenecek hem de Rumeli'ye yerleştirilen Türkmenler sayesinde oralardaki Osmanlı varlığı kök salacaktı. Bu aynı zamanda Doğu ile Batı'nın birleşmesiydi. Adeta uygarlıkları birleştiren olağanüstü köprüydü bu. Ona en çok heyecan veren nokta, İvan'ın haklılığı kanıtlanınca huzur bulan annesinin ruhunu şad edecek oluşuydu. Kuşkusuz onlar bile böylesi kurguyu akıl edememişlerdi ve şimdi soylarından gelen hükümdarın olağanüstü düşünceleriyle gurur duyuyor olmalıydılar. Kıbrıs ise farklıydı. Sultan Bayezid'in İspanya'da gaddar kıyımlar altında yok edilmek istenen Yahudileri ülkesine getirterek onlara insanca ortam sağlayışından oldum olası etkilenmişti. Bu, büyük bir imparatora yakışan asil davranıştı, ne var ki yalnızca insani yaklaşımdı. Onun Yahudilere kol kanat gerişi nice insana yaşama hakkı bahşetmişti ama sistem kurma amacını gütmüyordu. Yahudiler meydanlarda yakılırlarken onları bu kaderden korumayı kim düşünmüştü? Herkes sürüp giden vahşete seyirci kalarak bu insanlık suçuna ortak olmamış mıydı? Oysa kendisininki insani ve dini olduğunca faydacı düşünceydi. O, annesinden edindiği bilgilerle yetinmemiş, Yahudiliği derinlemesine araştırarak Avrupa'da onlara yapılan zulümleri hep mercek altına almış ve duydukları karşısında içi sızlamış hükümdardı. Bu bilgi yumağı Yahudilerle arasında şefkatle dokunmuş bağ oluşturduğu gibi onda düşünce yoğunluğu da yaratmıştı. Zamanla düşüncelerinin gerçekleşemez nitelikte olmadıklarını duyumsadıkça duygularıyla imparatorluğun çıkarlarını bağdaştırırken cihanı kavramanın şahikasına çıkan adam olma olasılığı onu heyecanlandırıyordu. Veli Beyazıt'la aralarındaki en büyük fark işte buydu. Yüreği güm güm atıyordu. Zulüm gören Yahudiler Kıbrıs'ta toplanacak, böylece ezilmiş insanlara kucak açarak yeni ve sürekli bir dost yaratacaktı. Bunlar Osmanlı'nın kudretinden aldıkları güçle adada ibadet ve ticaret serbestliğini yaşarlarken Osmanlı'nın çıkarlarını koruyacaklardı. Böylece Yahudileri kama gibi Müslümanların bağrına sokmak yerine Akdeniz'in ortasında yükselen burç gibi Hristiyanların karşısına dikecekti. Hristiyanlarca horlanıp zulmedilen, Hristiyanlara diş bileyen bu kavim hacıların bekçiliğini yaparken ölç alma duygularını da tatmin edecek. Dolayısıyla Hristiyanların başına bela olabilmekten kaynaklı bu bekçilik, onlara tatmin oluşun mutluluğunu tattıracaktı. Yoldan çıkmaya kalkıştıkları anda dört tarafı denizle çevrili bu kavmi hizaya sokmak sorun değildi. Bu nedenle yaptığı hibe, Bayezid'inki gibi yalnızca insani davranış değildi. O, önceki padişahların yaptıklarını onların düşünemedikleri unsuru ekleyerek, verişini müthiş bir karşı dönüşle sadece imparatorluğa değil, tüm Müslümanlara hizmet edecek faydacılıkla taşlandıran adam olacak, belki de iki dinin insanlarını birleştirmeye yönelik büyük bir adım atacaktı. Hristiyanlar özellikle saptırarak, İsa'nın katili olarak gösterdikleri Yahudilere karşı kan davası güdüyorlar, Yahudilik olmadan Hristiyanlığın olamayacağını fark ettiklerinden bu gerçeğin altında ezilerek Yahudileri, İsa'yı 30 gümüş sikkeye satan Yahuda'nın lanetli soyundan geldiğine inanmanın kolaycılığıyla onlara yaptıkları eziyetlerde kendilerini haklı görüyorlardı. Ama Müslümanlarla Yahudiler arasında kan davası yoktu. Endülüs'te Müslümanlarla Yahudiler devleti el ele yüceltmemişler miydi? Endülüs en şanlı dönemini bir Yahudinin başvezirliğinde yaşamamış mıydı? Hac yolunda Müslümanların güvenliklerini sağlayan Yahudiler. Ne müthiş bileşke. Geleceğe yön vermeye aday. Ne denli akılcı çıkar kollama anıtıydı bu. Biraz da muzipçeydi galiba. Kim akıl edebilmişti bunu? Veli Bayezid Han mı? Muhteşem Süleyman mı? Geleceği kucaklayan tasarısının cihan şumul model olacağına, üstelik Yahudilerle Müslümanlar arasında karşılıklı faydalanmaya dayalı, sonsuza dek ayakta kalacak sevgi köprüsü kuracağına inanıyordu. Bu kurgu, birbirlerini etkileyecek bir dizi düşüncenin bütünleşmesiydi. İç içe değil, yan yana olmayı öngören, geçici değil, kalıcı, düşmanca değil, faydacılık bağından ötürü düşmanlığı önleyici terkipti ve bu kurguyu tek başına oluşturabilen adam olmayla nedenli önsü azdı. Zaten o, tevhidler ve terkipler üstadı olmuştu. Yalnızca bir nokta, yani hac yolunu koruyan Yahudilere Müslümanların sevgi beslemesini sağlayan padişah olmak, zaten kardeş olan iki kavmi birbirine sevgiyle yakınlaştırmak bile onu benzersiz konuma yükseltmeye yeterliydi. Üstelik Astrahan projesi, Kıbrıs'ın geniş amaçlı fethi, daha sonra Tunus'un fethedilerek okyanuslara açılma düşüncesi, tarihin bir daha tanık olamayacağı kapsamda olağanüstü bir terkipti. Evet, o ülkeler fetheden savaşçı değil, dünyayı kavrayan ve en büyük sevkül ceyşi üreterek devleti dünyayı egemen kılarken, aynı zamanda Ataullah Efendi'nin dediği gibi tüm insanlar için mutluluk mabedi kuran padişah olacaktı. Yazarın notu, sevkül ceyş, strateji. İmparatorluğun son sınırlarına ulaştığını görüyordu. Artık karadan seferlerle ülkeler fethetmek olanaksızdı. Nitekim Sultan Süleyman, Mohaç Savaşı'ndan sonra büyük topraklar kazanamamış, hazine yer etmek pahasına kaleler fethetmekle yetinmişti. Devletin geleceği, hazineyi büyütüp gelirlerini sürekli kılarak, kendisine bağlı hanlıklar, dukalıklar, sultanlıklar kurarak, insanların inanma ve düşünme özgürlüğünü, Kur'an'da gösterilen yaşama hakkını ödünsüz koruyup yaygınlaştıran niteliği ile cihanın efendisi olmaktaydı. Bu özelliğiyle Kıbrıs, gerçekten dört başı mamur deneylik olacaktı. Bir keresinde Ataullah Efendi ona Pers Kralı Kiros'tan bahsetmişti. Babil Devleti'ni yıktıktan sonra Yahudilere özgürlüklerini bahşedip, yıkılan mabetlerinin yeniden kurulmasına izin veren Kiros, Yahudilerin ileri gelenlerine şunları söylemişti. Yeryüzünde tek ulus yoktur ki kendisini Tanrı'nın seçilmiş olduğunu sanmasın. Ama seçilmiş olan ulus değil, insandır. Bunu aklınızdan çıkarmadan gidiniz, mabedinizi yeniden inşa ediniz. Ama bu mabet, bütün inanış ve düşüncelerin serbestliğine, cihan barışı ve insanların dostluk içinde kaynaşmaları için şart olan hoşgörüyü sağlayan mabet olsun. Kiros, insanlığın geleceğine hizmet etme amacıyla davranmıştı. İskender de tüm kavimlerin özelliklerini kaynaştırarak hepsini birleştirmek istiyordu. Ama onlar, amaçlarına kendi sultaları altında varma peşindeydi. İçi titredi. Evet. Kendisi aleme nizam veren muhteşem çınarın dalıydı. O çınar, toprağında suyunda ne vardı da böylesine görkemliydi. Culusundan sonra devletin bozulmaya yüz tutan taraflarına yakından tanık olmuştu. Şimdi isteği, o çınarın dallarından biri olarak bu haşmeti yeni bir terkip aşısıyla yüceltmekten, bozulmaya yüz tutan dallarını budamaktan ibaretti. Annesi, Ivan'ın verişini nasıl da coşkuyla anlatmıştı. O günlerde bunu önemsememişti ama şimdi Ivan'la arasındaki benzerlik ansızın dikkatini çekti. Kendisi de verişinin onlarca hatta yüzlerce yıl sonra meyveye dönüşeceğini biliyordu. Ama olağanüstü sonuçları bizzat göremeyeceğini bilse de yaptığının bilincinde olmak, sonucu görmek yeterli değil miydi? Dinleri birleştirmenin düş olduğunu ve bunu kimsenin başaramayacağını çoktan anlamıştı. Şimdi böylesine hayal peşinden koşmaktansa dinleri değil, insanları birleştirmeye çalışmanın akılcı olduğunu düşünüyordu. Farklı renkte iki gül fidesi yan yana ekilince, nasıl ki bir süre sonra her iki gül de aynı renkte açıyorsa, hoşgörü ve sevgi potasında bir araya gelen özgür insanlar arasında da zamanla dinsel yakınlaşma olmayacak mıydı? Eski ve yeni ahidi Kur'an'ı dikkatle inceleyince şu sonuca varmıştı. Tabii dinler arasında farklar olacaktı. Musa'nın tanrısı orduların önünden gidip düşmanlara ateş ve yıldırımlar yağdırıyor, daha çok güncele bakıyordu. Öfkeli ve gazaplıydı. İsa'nın tanrısı ahiretle ilgiliydi. İnsanlar bu dünyada eziyet çekerek ilk günahlarının kefaretini ödeyecekler, hep öbür dünyayı düşünerek yaşayacaklardı. Oysa Müslümanların tanrısı iki dünyanın da tanrısıydı. Gazabından korkulacağı gibi şefkatine sığınılacak ihsanlar sahibiydi o. Öbür dünyayı kazanmak için bu dünyayı da kazanmak gerekiyordu. Kıbrıs'ta Yahudilerce Müslümanlara sağlanan faydaların oluşturacağı yakınlaşma belki de korkulandan sevilen Tanrı'ya giden yolu açabilecekti. Hatta Akdeniz'in ortasında kurulan bu ortaklık belki de ileride diğer milletlere örnek olacak, İnsanlık sürekli huzur ve barışa doğru sağlam bir adım atacaktı. Yani Kiros'un yaptıramadığını o gerçekleştirecekti. Orhan Gazi yaptırdığı ilk caminin kitabesine neden ufukların efendisi diye yazdırmıştı. O bu sözlerle kendisini mi tanımlıyordu? Yoksa gelecek kuşaklara hedef mi gösteriyordu? Bu soru içini aydınlattı. Fetih, açma, gönül rahatlığı yaratma anlamına geldiğine göre, Orhan Gazi'nin soyundan gelenlere gösterdiği hedef, gönül rahatlığını ufuklara taşıyan efendiler olmak için çalışmalarıydı. Sonraki padişahlar bu hedefe ulaşmak için uğraşmışlar, ömürlerini at sırtında tüketmişlerdi. Osmanlı'nın mayasındaki sır, hocalarınca onların da kulağına fısıldanmıştı. Ama onlar hedef belirleyen değil, hedefe koşan hükümdarlardı. Kuvvetlerini adaletle destekleyerek devletin sınırlarını Hazar Denizi'nin kıyılarından Viyana önlerine dek genişletmişler, gittikleri yerlere gönül rahatlığını, adalet ve inanç özgürlüğünü, köle çocuğu olarak da olsa da insanın asla köle olamayacağı anlayışını götürmüşlerdi. Bu, nizam-ı alem fikriyatının özüydü. Ama 250 yıl önce gösterilen ufuklara dayanılmıştı. O halde ilk hedefe varılmış, ikinci hedefi belirlemenin zamanı gelmişti. Başını yukarıya dikti. Kendisi enginlerin efendisiydi. Hedef koyan ikinci padişahtı o. İşte bu yüzden yaptıklarıyla Fatih'i de Sultan Süleyman'ı da aşacaktı. Unutmaması gereken şey şuydu. Osmanlı terbiyesi olmasaydı enginlerin efendisi olmayı düşünebilir miydi? Devletin gözle görülmeyen geleneksel disiplini, kulaktan kulağa fısıldanarak geleceğe aktarılan yazıya dökülmemiş kurallar yumağı vardı. Hocaları, çocukluk çağlarından beri bu kuralları, bu düşünce ve alemi kavrayış tarzını isimlendirmeden gıdım gıdım beynine nakşetmişlerdi. Bu nakşetme yalnız kendisine değil, önceki padişahlara da yapılmıştı. Birden titredi. Bu titreyiş, kendisine verilenleri keşfetmekten kaynaklanıyordu. Bu sonuca erince kendisi de ermiş olmuyor muydu? Solukları hızlandı. Öğretenle öğretilenlerin rehberliğinde, öğrenenin öğrendikleriyle bütünleşip, devletin harcındaki yazılı olmayan kuralları kavramaktan kaynaklanıyordu bu ermişlik. Bunu çözünce, Sultan Süleyman'ı fersah fersah geçtiğini net biçimde gördü. Hem Osmanlı'nın köküne can bahşeden iksiri, hem yaşadığı dünyanın geleceğini idrak ediyordu. Çağını bulmalıydı. Muhteşem bir erişimdi bu. Artık biliyordu, Osmanlılık döl konusu değil, nesilden nesle miras kalan, aynı zamanda devletin harcı olan ve devlet-i şahaneyi bugünlere getiren ülküyü ve nizamları kavrama konusuydu. Nizam-ı alem buydu. Önemli bir soru daha vardı. O acıları çekmeseydi, pışkın olmanın isyanıyla kahrolmasaydı, bunları düşünme gereksinimini duyabilir miydi? Tekrar gülümsedi. İşte bu acılar ona gerçeği buldurmuştu. Gerçeği bulan tek padişah olduğunu düşündüğünden kendini padişahların en bilgesi olarak görüyordu ve bu duyumsamanın mutluluğunu derinden hissediyordu. Ey cami kitabesinden geleceği gösteren muhteşem Orhan Gazi! Dölünden türemese de gösterdiğin hedefin senden öncekilerden başlayarak bugüne dek ilmik ilmik dokunan o paha biçilmez seccadenin ve nizam-ı alemin sırrına ermeyle en az senin kadar Osmanlı olan bir hükümdar ilk kez hedef yenilenmesi yapıyor. Bunu görünce ruhun şad oldu değil mi? Acının insanı nasıl bilgeliğe ulaştırdığını, dervişlerin neden çile çekmeyle işe başladığını, yaşama tadını tatmanın acıyla bütünleşmekten geçtiğini düşünürken Ataullah Efendi'nin bir sözünü anımsadı. Acılardan kurtulmanın yolu bizi acılarda, acıları bizde eritmektir. Bir anda Hürrem, bütün güzelliğiyle hayalinde canlandı ve hayalindeki annesine, bebek saflığının anne sevgisiyle arındırılmış cömert tebessümünü sundu. Ama o bunları düşünürken, Kırım Hanı'nın oğlunu köşeye çeken Sokullu, ona padişahın kanalla ilgili tasarlarını anlattıktan sonra oğlunun aracılığıyla Kırım Hanı'na şu mesajı gönderiyordu. Deneyimi yetersiz padişahımız telkinlere kapılarak donanmayı Kırım'ın içlerine sokup Kafkasya'dan devşirdiği etrakı bir idrakla hanlığınızı tarihin mezarlığına gömmek istiyor. Her ne yaptıysam kanal açma işini engelleyemedim. İnşallah sonu hayırlı olur. 33. ayrımın sonu. Sayfa 332. Devamı 34. ayrımda.